Ayrım 16.
Margaret'ın aşığı olmanızı hiçbir şey engellemez. Başlangıçta biraz ağlar filan ama en sonunda alışır gider. Bu yaptığınız için bir gün size teşekkür eder. Diyelim ki Margaret evli bir kadın, siz de kocayı aldatın. Bu kadar işte. Tüm bunları ben size bir kez daha söyledim. Yalnız o dönemde bu yalnızca bir öğüttü. Oysa bugün hemen hemen kaçınılmaz bir hale geldi. Prudence müthiş şekilde haklıydı. Bana gösterdiği kağıtları yeniden yerlerine koyarken konuşmasını sürdürdü. İşte bu kadınların hepsinin sonu budur. Kibar fahişeler her zaman sevileceklerini öngörürler de kendilerinin aşık olabileceklerini hiç düşünmezler. Yoksa tersini akıl edebilseler mutlaka bir köşeye biraz para koyarlar. 30 yaşına gelince de hiçbir karşılık beklemeden bir aşık edinmek lüksüne katlanabilirlerdi. Ah! Bütün bu bildiklerimi ben bilmiş olsaydım. Her neyse, siz Margaret'a hiçbir şey söylemeyin, onu Paris'e geri getirin. 5-6 ay onunla baş başa yaşadınız. Bu pekala kabul edilebilir. Göz yumun, sizden bütün istenen işte bu. 15 güne kalmadan N.N. kontunu alır, bu kış idareli yaşar, para biriktirir, gelecek yazda yeniden aynı yaşamı sürersiniz. Herkes böyle davranıyor dostum. Nefretle yüz geri ettiğim bu öğütten Prudence pek hoşnut görünüyordu. Böyle davranmama yalnızca gururumla aşkım engel olmakla kalmıyordu. Margaret'in içinde olduğu bu durumda bölüşmeyi kabul etmektense ölmeyi yeğleyeceğine kesin olarak emindim. Prudence'a bu kadar şaka yeter dedim. Sonuç olarak Margaret'in kaç paraya gereksinimi var? Size söyledim ya, 30.000 frank kadar bir şey. Bu para ne zamana kadar sağlanmalı? 2 aydan önce. Bunu sağlayacağım. Prudence omuzlarını silkti. Parayı getirip size veririm diye sürdürdüm. Ama bana yemin edin ki o parayı size verdiğimi Margaret'a söylemeyeceksiniz. Hiç merak etmeyin. Bir de satılmak ya da rehine verilmek üzere size başka bir şey gönderirse hemen bana haber verin. Artık öyle bir tehlike yok çünkü hiçbir şey kalmadı. Önce evime uğrayıp babamdan mektup alıp olmadığına baktım. 4 tane gelmişti. 19. bölüm. Babam ilk 3 mektupta benden bir haber alamadığından kaygılanıyor ve bunun nedenini soruyordu. Sonuncusundaysa yaşayış düzenimdeki değişikliği ona haber verdiklerini üstü kapalı bana anlatıyor ve pek yakında geleceğini bildiriyordu. Babama karşı her zaman büyük bir saygım, içten bir sevgim vardır. Onun için hemen karşılık yazdım. Uzun zaman ona mektup yazamamamın nedeninin yaptığım küçük bir yolculuk olduğunu söyledim. Kendisini karşılayabilmem için geliş tarihini bana bildirmesini rica ettim. Uşağıma yazlıktaki adresimi verdim. C.N. kendinden gelecek ilk mektubu hemen bana getirmesini sıkı sıkı tembih ettim. Sonra hiç zaman yitirmeden derhal Bougainville'e döndüm. Margaret bahçe kapısında beni bekliyordu. Bakışlarında kaygı okunuyordu. Hemen boynuma atıldı ve "Prudence'ı gördün mü?" demekten kendini alamadı. "Hayır. Paris'te çok uzun kaldın da." Babamdan gelen mektuplar vardı. Onlara karşılık yazmam gerekiyordu. Birkaç dakika sonra soluk soluğa Nanin içeri girdi. Margaret ayağa kalktı. Gidip onunla alçak sesle konuştu. Nanin odadan çıkınca Margaret yanıma oturdu. Elimi tutarak "Neden beni aldattın?" dedi. "Prudence'ın evine gitmişsin." "Bunu sana kim söyledi?" Nanin, peki o nereden biliyormuş? Senin peşinden gitti. Ona beni izlemesini mi söyledin? Evet, 4 aydan beri benden 1 saniye bile ayrılmamıştın. Böyle birdenbire Paris'e gitmen için çok önemli bir nedenin bulunması gerektiğini düşündüm. Başına bir felaket gelmesinden ya da bir kadını görmeye gitmenden korkuyordum. Çocuk, şimdi gönlüm rahat etti. Senin ne yaptığını biliyorum ama sana ne söylediklerini henüz bilmiyorum. Margaret'a babamın mektuplarını gösterdim. Sana bunları sormuyorum. Öğrenmek istediğim şu, Prudence'a neden gittin? Onu görmek için. Yalan söylüyorsun dostum. Pekala öyleyse. Atın iyileşip iyileşmediğini, artık senin şalına ya da elmaslarına gereksinimi olup olmadığını sormaya gittim. Margaret kıpkırmızı oldu ama karşılık vermedi. Ve böylece senin atları, lahoşalları, elmasları nereye kullandığını öğrendim diye konuşmamı sürdürdüm. Bana kızdın mı? Gereksinim duyduğun şeyleri benden istemeyi akıl etmediğin için. Bizimkine benzer bir ilişkide eğer kadının hala bir parça onuru varsa, sevgilisinden para istemektense, aşkına maddi bir yan vermektense her türlü özveriye katlanması gerektir. Beni seviyorsun, buna kesinlikle eminim. Ama insanın yüreğinde benim gibi kızlara duyulan aşkı tutan bağın ne kadar ince, ne kadar yalan olduğunu bilmiyorsun. Kim bilir? Bir para darlığı ya da can sıkıntısı gününde belki de aramızdaki ilişkide büyük bir ustalıkla düzenlenmiş bir hesap bulunduğunu düşünebilirsin. Prudence gevezenin biridir. O atlara ne gereksinimim vardı benim? Hı? Satarak büyük bir masraftan kurtuldum. Onlarsız da pekala yaşayabilirim. Artık onlara para harcamam. Yeter ki sen beni sev. Bütün istediğim bu. Atlarım, şallarım, elmaslarım olmasa da sen gene beni seversin. Bütün bunları öyle doğal, öyle içten gelen bir sesle söylüyordu ki onu dinlerken gözlerim yaşardı. Sevgilimin ellerini derin bir aşkla sıkarak, "Evet ama Margaret'cığım," diye karşılık verdim. "Bu özveriyi bir gün öğreneceğimi ve onu öğreneceğim günde buna katlanamayacağımı biliyordun, değil mi?" "O da neden öyle?" "Çünkü sevgili çocuk, bana karşı beslediğin sevginin seni bir tek mücevherinden bile yoksun bırakmasını istemiyorum da ondan. Ben de tıpkı senin gibi bir para darlığı ya da can sıkıntısı gününde eğer bir başka erkekle yaşasaydın böyle şeylerin olmayacağını düşünmeni, benimle yaşadığına bir dakika bile olsa pişman olmanı istemiyorum. Birkaç güne kadar atların, lahorşalların, elmasların sana geri verilecek. Onlar havanın yaşama gerekli olduğu kadar senin için zorunlu şeylerdir. Sonra da belki gülünç ama senin görkemli halini sade halinden daha çok seviyorum." "Demek ki sen artık beni hiç sevmiyorsun. Çılgın. Beni sevseydin seni kendi yöntemimce sevmeme izin verirdin. Tersine sen hala bende bütün o görkeme gereksinim duyan, ondan vazgeçmeyen bir kızı görmeyi sürdürüyorsun. Hala ona o lüksü ödemek zorunda olduğunu sanıyorsun. Aşkımın belgelerini kabul etmeye utanıyorsun. Elinde olmadan bir gün benden ayrılmayı düşünüyorsun. Titizliğini, inceliğini her türlü kuşkudan korumaya önem veriyorsun. Haklısın dostum. Ama ben daha iyisini ummuştum. Bu aklıma gelmemişti." Margaret ayağa kalkmak için bir hareket yaptı. Onu tutarak, "Senin mutlu olmanı, ileride beni suçlaman için hiçbir neden bulunmamasını istiyorum. İşte hepsi bu kadar," dedim. "Sonra da ayrılacağız." "Margaret, o da neden? Bizi kim ayırabilir ki?" diye haykırdım. Durumunu anlamama izin vermek istemeyen, benimkini olduğu gibi korumak boş gururuna kapılan sen. Zamanında içinde yaşadığım lüksü olduğu gibi koruyarak bizi ayıran tinsel arayı korumak isteyen sen. En sonunda sevgimin yeteri kadar çıkar peşinde olmadığına inanmayıp da birlikte mutlu yaşayabileceğimiz servetini benimle paylaşmayı isteyen, gülünç bir ön yargının tutsağı olarak iflas etmeyi yeğleyen sen. Bir arabayla elmasları senin sevginle karşılaştırdığımı mı sanıyorsun kuzum? Benim için mutluluğun kişinin sevmediği zaman yetindiği ama aşık olunca bayağı görünen böbürlenmeler, gereksiz boş gururlar olduğunu mu sanıyorsun? Borçlarımı ödeyeceksin, servetini zamansız bitirip tüketeceksin, kısacası beni parayla satın alacaksın. Bu ne kadar zaman sürebilir? 2 ya da 3 ay. İşte ondan sonra bana önerdiğin yaşamı sürmek için iş işten geçmiş olacak. Çünkü o zaman benden gelen her şeyi kabul edeceksin ki bu da onurlu bir erkeğin yapamayacağı bir şeydir. Oysa şimdi senin 8-10 bin franklık bir gelirin var. Onunla da pekala geçinebiliriz. Elimdekilerin fazlasını satarım. Yalnızca bu satışla yılda 2000 franklık bir gelir elde ederim. Küçücük sevimli bir apartman kiralarız. Yalnız ikimiz otururuz orada. Yazları da sayfiyeye gideriz. Elbette ki bunun gibi bir ev tutamayız da iki kişiye yetecek küçük bir ev kiralarız. Sen özgürsün, ben serbestim, genciz. Tanrı aşkına Armin, eskiden sürmek zorunda olduğum yaşamın kucağına atma beni. Karşılık veremiyordum. Minnet ve aşk yaşları gözlerimi yakıyordu. Kendimi hemen Margaret'ın kollarına attım. "Sana hiçbir şey söylemeden tümünü düzene koymak istiyordum," diyerek sözlerini sürdürdü. "Borçlarını ödeyip yeni apartmanı hazırlatacaktım. Ekim ayında Paris'e dönerdik. Her şey de bitmiş olurdu. Ama madem ki Prudence sana her şeyi anlatmış, sonradan razı olacağına başlangıçtan razı olmalısın. Bunun için beni yeteri kadar seviyor musun? Bunca özveriye karşı direnmek olanaksızdı. Büyük bir coşkunlukla Margaret'ın ellerini öptüm ve bütün istediklerini yaparım dedim. İşte böylece onun kararı kabul edildi. O zaman Margaret çılgın bir sevince kapıldı. Dans ediyor, şarkı söylüyor, yine apartmanın sadeliğini, şimdiden bana danıştı, benimle tartıştığı evin mahallesini, düzenlenişini düşündükçe sonsuz bir şenlik havasına kapılıyordu. Bu karardan son derece mutlu olduğunu, gurur duyduğunu görüyordum. Bu tasarı bizi kesinlikle birbirimize bağlayacak gibi görünüyordu. Bu nedenle ben de ondan aşağı kalmak istemedim. Bir anda yaşamım konusunda karar verdim. Servetimin durumunu düzene koydum, annemden bana miras kalan geliri Margaret'a bıraktım. Kabul ettiğim özveriyi ödüllendirmek için bu gene de bana pek yetersiz göründü. Babamın verdiği yılda 5.000 frank bana kalıyordu. Her ne olursa olsun bu para beni geçindirmeye rahat rahat yeterdi. Aldığım karardan Margaret'a hiç söz etmedim. Çünkü o bağışı reddedeceğine kesinlikle emindim. Bu gelir ömrümde hiç görmediğim bir evin 60.000 franka ipotek edilmiş olmasından geliyordu. Benim bütün bildiğim ailemizin pek eski bir dostu olan babamın noteri 3 ayda bir bana 750 frank veriyordu, benden de bir makbuz alıyordu. Apartman aramak için Margaret'la birlikte Paris'e indiğimiz gün hemen o notere gittim. Bu gelirin başka bir kimseye devredilmesi için ne yapmam gerektiğini sordum. Adamcağız iflas ettiğimi sandı ve bu kararın nedenini sordu. Er geç kimin lehine bu vazgeçmede bulunduğumu söylemem gerektiğine göre ona hemen gerçeği anlatmayı uygun buldum. Adamcağız noterimiz ve aile dostu durumunun kendisine verdiği hakka dayanarak yapabileceği karşı çıkmaların hiçbirini yapmadı. İşleri gerektiği en iyi biçimde yoluna koymayı üzerine alacağını söyledi. Elbette ki bu konuda babama hiçbir şey söylememesini, ona sıkı sıkı tembih etmeyi unutmadım. Sonra da Margaret'in yanına döndüm. Prudence'un ahlak derslerini dinlemektense, Julie Dupart'ın evine inmeyi ve beni orada beklemeyi yeğlemişti. Apartman aramaya başladık. Gördüklerimizi Margaret pahalı, bense sade buluyordum. Bununla birlikte en sonunda anlaştık, Paris'in en sakin mahallelerinden birinde asıl binadan ayrı küçük bir köşk tuttuk. O küçük köşkün arkasında pek sevimli bir bahçe uzanıyordu. Burası tümüyle köşke aitti. Bizi komşulardan ayıracak kadar yüksek, manzaramızı kesmeyecek kadar da alçak bir duvarla çevrelenmişti. Bütün umduklarımızın çok üstündeydi bu. Oturduğum apartmanı boşaltmak üzere eve dönerken Margaret de dediğine göre daha önce arkadaşlarından birisine yaptığını kendisine de yapmasını isteyeceği bir iş adamıyla görüşmeye gitti. Büyük bir sevinç içinde gelip beni Provence sokağında buldu. O adam ev eşyalarına karşılık bütün borçlarını ödeyeceğini, aklama senediyle birlikte üstte de 20.000 frank ödeyeceğine de söz vermişti. Terekesinin satışından elde edilen paradan da o dürüst iş adamı müşterisinin sırtından 30.000 franktan fazla bir kâr sağlayacaktı. Büyük bir neşe içinde Bougainville'e döndük. Gelecek konusundaki tasarlarımızı birbirimize anlatmayı da sürdürüyorduk. Kaygısızlığımız özellikle de aşkımız sayesinde geleceği en parlak renkler altında görüyorduk. Bir hafta sonra öğle yemeği yerken Nanin gelip uşağımın beni görmek istediğini haber verdi. Uşağımı içeri aldım. Efendim dedi, babanız Paris'e geldi. Hemen eve gelmenizi rica ediyor. Sizi orada bekliyor. Bu haber dünyanın en basit haberiydi. Ama yine de bunu duyar duymaz Margaret'la ben birbirimize baktık. Bu olayda bir felaket sezinliyorduk. Böylece benim de paylaştığım o duygudan bana hiç söz etmemesine karşın Margaret'a elimi uzatarak o görünmez soruya karşılık verdim. Hiçbir şeyden korkma. Margaret beni kucaklarken, olabildiğince erken dön diye mırıldandı. Seni pencerede bekleyeceğim. Hemen geleceğimi babama bildirmesi için Joseph'i önden gönderdim. 2 saat sonra Provence sokağındaydım. Babam sırtında sabahlığı salonda oturmuş bir şeyler yazıyordu. İçeri girdiğimde bakışlarını bana kaldırış biçiminden önemli bir şeylerin söz konusu edileceğini hemen anladım. Bununla birlikte sanki yüzünden hiçbir şey anlamamışım gibi ona yaklaşıp öptüm. Ne zaman geldiniz babacığım? Dün akşam. Her zamanki gibi benim evime mi indiniz? Evet. Sizi karşılamak için burada bulunamadığımı üzüldüm. Bu söz üzerine babamın soğuk yüzünün ifade ettiği ahlak dersinin hemen başlayacağını sanıyordum. Ama hiç karşılık vermedi. Yazdığı mektubu mühürledi, postaya atması için Joseph'a verdi. Yalnız kalınca ayağa kalktı, şömineye yaslanarak bana, "Armancığım, konuşacak çok ciddi şeyler var," dedi. "Sizi dinliyorum babacığım." "Açık sözlü olacağına söz veriyor musun?" "Bu benim alışkanlığımdır." "Margaret Gautier adında bir kadınla yaşadığın gerçek mi?" "Evet." "O kadının nasıl bir şey olduğunu biliyor musun?" "Bir kibar fahişeydi." "Bu yıl kız kardeşinle beni görmek için gelmeyi o kadın yüzünden mi unuttun?" "Evet baba, itiraf ediyorum." "Demek o kadını çok seviyorsun." "Siz de bunun böyle olduğunu görüyorsunuz babacığım. Çünkü kutsal bir görevi onun uğruna yerine getiremedim. Bugün büyük bir alçak gönüllülükle sizden özür diliyorum." Hiç kuşkusuz babam bu kadar kesin yanıtlar beklemiyordu. Çünkü bir süre düşünür gibi oldu, sonra da bana, "Hep bu şekilde yaşayamayacağını anlamışsındır herhalde, değil mi?" "Bundan korktum babacığım ama bunu anlamadım." Babam biraz daha sert bir sesle sürdürdü. "Ama benim buna katlanamayacağımı anlamışsınızdır. Adınıza ve ailemizin geleneksel dürüstlüğüne borçlu olduğum saygıya aykırı bir şey yapmadıkça yaşadığım şekilde yaşayabileceğimi düşündüm. Bu da duyduğum korkular konusunda bana biraz güvenlik verdi. Tutkular insanı duygulara karşı güçlü hale getirir. Margaret'i korumak uğruna bütün çarpışmalara, hatta babama karşı olanlara bile hazırlıklıydım. Öyleyse başka türlü yaşamanın zamanı geldi artık." "Peki ama o da neden babacığım?" "Çünkü ailenize karşı gösterdiğinizi sandığınız saygıyı yaralayacak şeyler yapmak üzeresiniz." "Bu sözlerin anlamını kavrayamıyorum." "Onları şimdi size açıklayacağım. Bir metresiniz olabilir, bu çok doğaldır. Kibar bir erkeğin bir fahişinin sevgisinin ücretini ödemesi gerektiğinde ona para verebilirsiniz. Bu da yerinde bir şeydir. Ama onun uğruna en kutsal şeyleri unutmanız, uçarı yaşantınızın gürültülerinin ta benim taşra kentimin derinlerine kadar ulaşmasına, size verdiğim onurlu adın üzerine bir lekenin gölgesini düşürmesine izin vermeniz. İşte bu olmayacak iş. İzin verirseniz babacığım, size şunu söyleyeyim. Benim hakkımda size bilgi verenler yanlış haber toplamışlar. Mademoiselle Gautier'in aşığıyım, onunla yaşıyorum, dünyanın en basit şeyidir bu. Sizden aldığım adı Mademoiselle Gautier'e vermiyorum. Olanaklarımın izin verdiği kadarını ona harcıyorum. Bir tek metelik borcum yok. Kısacası sizin bana söylediklerinizi oğluna söyleyecek bir babayı haklı gösterecek o durumlardan hiçbirine düşmedim. Bir baba oğlunun girdiğini gördüğü kötü bir yoldan onu uzaklaştırmak yetkisine her zaman sahiptir. Henüz kötü bir şey yapmadınız ama yapacaksınız. Baba, efendi, yaşamı ben sizden daha iyi tanırım. Bütünüyle saf, lekesiz duygular ancak tümüyle saf ve lekesiz kadınlarda bulunur. Her Manon bir de Gros yaratabilir. Zamanlarda örf ve adetler de değişti. Eğer düzelip iyileşmeyecekse dünyanın kocamasında hiç yarar yok. Metresinizden ayrılacaksınız. Sözünüzü dinlemeyeceğim için çok üzgünüm babacığım ama olanaksız bir şey bu. Ben sizi buna zorlarım. Babacığım, ne yazık ki artık fahişelerin gönderildiği St. Margaret adaları kalmadı. Hala olsaydı bile oraya gönderilmesini sağladığınız anda ben de Mademoiselle Gautier'le birlikte giderdim. Ne yaparsınız? Belki hata ediyorum ama o kadının aşığı olarak kalırsam mutlu olabilirim ancak. Aman Armand, kendinize gelin, gözlerinizi açın da sizi her zaman seven, mutluluğunuzdan başka bir şey istemeyen babanızı tanıyın. Herkesin sahip olduğu bir fahişeyle gidip karı koca yaşamı sürmek size yakışır mı? Umurumda bile değil babacığım. Bundan sonra kimse onu elde edemeyecek olduktan sonra. O kız beni seviyorsa, bana olan aşkında, benim onu alan aşkımda yeniden canlanıp taptaze bir yaşama kavuşuyorsa, umurumda bile değil. Hiçbir şeyin önemi yok. Kısacası, eğer doğru yola dönüş varsa, gerisi umurumda bile değil. Hey efendi, onurlu bir erkeğin görevinin fahişeleri doğru yola yöneltmek olduğunu mu sanıyorsunuz siz? Tanrı'nın yaşama bu gülünç amacı verdiğini, yüreğin bundan başka bir heyecanı almayacağını mı sanıyorsunuz? Bu olağanüstü tedavinin sonucu ne olacak? 40 yaşınıza geldiğinizde bugün söyledikleriniz konusunda ne düşüneceksiniz acaba? O zaman hala gülecek durumda olursanız, bu aşk da geçmişinizde çok derin izler bırakmazsa ona gülersiniz. Eğer babanız da sizin gibi düşünmüş olsaydı, yaşamını bir onur ve dürüstlük düşüncesi üzerine sarsılmaz bir biçimde kuracak yerde, onu bütün aşk esintilerine bırakmış olsaydı, şu saatte siz ne olurdunuz? İyi düşünün. Armand, bir daha böyle saçmalıklar söylemeyin. Hadi oğlum, o kadından ayrılacaksınız, bunu sizden babanız rica ediyor. Hiç karşılık vermedim. Babam sürdürdü. Armand, kutsal ananızın adına inanın bana, sandığınızdan çok daha kolay unutacağınız, olanaksız, akıl almaz bir kuramın sizi bağladığı o yaşamdan vazgeçin. 24 yaşındasınız. Geleceği düşünün. Ömrü boyunca sizi sevemeyecek olan o kadını her zaman sevemezsiniz. Sevginizi her ikiniz de gözünüzde büyütüyorsunuz. Her türlü meslek yaşamını kapatıyorsunuz. Bir adım daha atarsanız, üzerinde bulunduğunuz yoldan artık bir daha ayrılamazsınız. Sonra bütün ömrünüzce gençliğinizin vicdan azabını çekersiniz. Bir iki ay kız kardeşinizin yanında kalın. Dinlenme, kutsal aile sevgisi sizi çabucak bu hastalıktan kurtarır. Çünkü bir hastalıktan başka bir şey değil bu. Bu süre içinde metresiniz kendini avutur, başka bir aşık bulur. Kimin uğruna babanızla bozuşup sevgisini yitirmenize ramak kaldığını görünce gelip size aldığıma çok iyi ettiğimi söyleyeceksiniz. Beni minnetle anacaksınız. Hadi Armand, gideceksiniz değil mi? Babamın bütün kadınlar bakımından haklı olduğunu hissediyordum. Ama Margaret konusunda haklı olmadığına kesinlikle emindim. Bununla birlikte son sözleri öyle tatlı, öyle yumuşak ve yalvarıcı bir sesle söylemişti ki ona karşılık vermeye cesaret edemiyordum. Son derece heyecanlı bir sesle "Evet" dedi. Ben de en sonunda "Evet, işte böyle babacığım" dedim. "Size hiçbir söz veremem. Benden istedikleriniz gücümü aşan şeyler." Onun bir sabırsızlık hareketi yaptığını görünce "İnanın bana" diye sürdürdüm. "Bu ilişkinin sonuçlarını büyütüyorsunuz. Margaret hiç de sizin sandığınız kız değil. Bu sevgi beni kötü bir yola atacak yerde, tam tersine en onurlu duyguları geliştirecek yetenekte. Gerçek aşk, onu esinlendiren kadın her kim olursa olsun, kişiyi her zaman daha iyi hale getirir. Margaret'ı tanısaydınız, kendimi hiçbir tehlikeye atmadığımı anlardınız. En soylu, en yüce kadınlar kadar soylu ve yüce gönüllüdür. Başkalarında ne kadar hırs ve tamah varsa, onda o kadar özveri vardır. Ama servetinizi kabul etmesine engel oluyor mu bu? Çünkü bu sözlerimi iyi aklınızda tutunuz. Annenizden size miras kalan, sizin de ona verdiğiniz 60 bin frank tek mal varlığınızdır.